Bugün yanımda Yiğitcan İç var. Gezgin, maceracı ve aynı zamanda bir YouTuber. Kendi kanalı da var, hatta kendi kanalının linkini de açıklamaya bırakıyorum. Seni Türkiye'de nadiren yakaladığımız zamanlardan birindeyiz galiba.
Böyle gibi. Yani aslında 4-5 belki 6 aydan beri falan Türkiye'deyim ama bir 15 aylık bir Güneydoğu Asya ve Nepal turunun peşinden döndüm Türkiye'ye.
Nasıl hissediyorsun Türkiye'ye dönünce böyle zamanlardan sonra?
Güzel hissediyorum. Yani bu sürecin sonunda biraz ağır hissediyorum kendimi. Çok yemek yedim çünkü. Çok kilo aldım. Özlemişim birazcık yemeklerini. Güzel hissediyorum ya. Aslında bu son geldiğimde o kadar farklı hissetmedim de. Ben 2017 ile 19 arasında hiç Türkiye'ye dönmeden 2,5 sene Güney Amerika'da kalmıştım. Ondan dönüşümde çok garip hissetmiştim kendimi, böyle
Ya böyle
işte.
dönerken oh be sonunda geri kavuştum vatanıma mı diyorsun, yoksa Allah kahretsin yine Türkiye'ye geri döndüm modunda mı oluyorsun?
Yok, Allah kahretsin demiyorum ya. Özlüyorsun çünkü arkadaşlarını özlüyorsun, işte ülkeyi özlüyorsun, işte yemeklerini özlüyorsun, aileni özlüyorsun falan. Daha mutlu dönüyorum Türkiye'ye döndüğümde.
Yiğit'le biz ilk tanıştığımızda kaç, 2020'ydi galiba sene. O
Daha
zaman
bile
da
eski aslında.
daha mı
2018
eski?
falan belki.
Aa,
Ben
2018.
Bolivya'daydım o zaman.
Aa,
2018 falan tabii.
2018'de tanıştık ve yani o zaman da dünyanın bir yerlerindeydi.
Evet.
Hala da bu işi yapıyor. YouTube'da da yayınlıyor bu
Hı.
maceralarını. Kaç abonen oldu Yiğit bu arada?
240 bin.
Çok iyi. Kaç ülke gezmiştin?
Abi tam hani böyle saymadım. Bunu bilmiyorum diyeceğim. Çok olduğuyla alakalı bir değil yani. Çok da ya 15 ülke falan gezmişimdir sanırım. 15 ile 20 ülke arasında ülke gezmişimdir. İşte 7 sene içerisinde gezdim ama gittiğim ülkelerde genelde çok uzun kalıyorum ben. Peru'da 6 ay kaldım. İşte Nepal'de 6. Yani biz bunun bir senesini zaten Peru ve Nepal'de geçirdim. İşte 6 ay Kolombiya'da kaldım.
Özel bir sebebi var mı uzun kalmanın?
Şöyle var özel bir sebebi. Bu ülkelerin birçoğunda zaten ya bisikletleydim. Onun için çok hızlı hareket edemiyorsun bir yerden bir yere giderken. Bir de ekonomik olarak da çok hızlı hareket edebileceğim bir durumda değildim ki hala da değilim. Onun için yoldayken çalışmam gerekiyor bir yandan. İşte bunun YouTube oluyor genelde, işte video çekiyorum ve bu videoları editleme süresi oluyor. Bunların hepsini tek başıma yapıyorum. Bu sebepten ötürü işte mesela bir hafta video çekiyorsun. Durduğun zaman 4 gününü bunun edite ayırman gerekiyor. Güney Amerika'dayken de genelde hostellerde gönüllü olarak çalışıyordum. Bu da birazcık vakit alıyordu. Orada gönüllü olarak çalıştığımda işte konaklamanı ve aynı zamanda işte kahvaltını ya da akşam yemeğini falan onlar veriyorlar. Böyle işte bir hem kendimi ekonomik olarak çevirebilmek adına, hem de yani bir yere gidip uzun kalmak güzel bir şey. Orayı tam olarak deneyimliyorsun yani. Özellikle orada bir yerde çalışıyorsan, gönüllü olarak ya da para karşılığında çalışıyorsan, orada yaşadım diyebilirsin. Yani vergi sisteminin içerisine girip onun o cefasını çekmiyorsun ama en azından oradaki insanlarla bir vakit geçiriyorsun
Evet, bir
orada.
turistten ötesi
Bir
haline
turistten
geliyorsun
ötesin
aslında.
kesinlikle. Bu sebepten ötürü uzun kalmayı tercih ediyorum gittiğim yerlerde.
Hazır yeri gelmişken sorayım. Böyle dünyayı gezmek deyince mesela hepimiz, hemen hemen herkes böyle dünyayı gezmek, görmek istiyordur. Çoğu kişinin aklına gelen ilk şey de finansman oluyor. Yani kimse o yüzden cesaret edemiyor buna. Sen nasıl bu cesareti gösterdin ve nasıl finanse ettin abi yolculuğunu?
Ya şöyle söyleyeyim, benimki aslına bakarsan kolay oldu. Şöyle kolay oldu. Ben radyo, televizyon, sinema okudum üniversitede. Üniversite bittikten sonra biraz işte dizi setlerinde falan çalıştım bir süre. İşte baktım çok bana göre değil dizi setleri, böyle çok... Bulundun mu dizi setinde şimdi?
Biliyorum,
Yani
evet.
biliyorsun yani
Nasıl
değil mi?
olduğunu.
Hani böyle çok hiyerarşinin olduğu bir yer, bir böyle çalıştığın saatler belli değil, yaptığın işin karşılığını çok da alamıyorsun, böyle bir benlik yerler değillerdi. Sonra hemen askere gittim, askerden döndüm, bir iş bulamadığım yine böyle dizi setlerinde bir dönem oldu benim. Benim üniversitem bitmeden önce de bizimkilerin bana seni dil okuluna göndereceğiz diye bir sözleri vardı, hani böyle İngiltere olur, Kanada olur, bir yer olur. Abim gitmişti zamanında. Hani o gitti, sen de git falan diye. O olmamıştı benim üniversite bitince. İşsiz dönemimde işte böyle YouTube falan çok izliyorum. İşte evdeyim çünkü. İşte böyle o zamanlar Rotası Seyyah, Emre Durmuş falan yeni videolar falan yayınlıyorlar. Ya dedim ulan ben bunu yapabilirim dedim. Tamam, kameram falan vardı o zamanlar. Bizimkilere dedim ki ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Hayatımdan hiç memnun değilim. Hani sizin de bana böyle bir sözünüz vardı. Hani bu bütçe olarak belki 1/4'üne, 1/5'ine denk gelecek bir İngiltere, Kanada macerasının. Hani ben dedim bir gideyim Güney Amerika'ya. Hem dedim bir İngilizce, İspanyolca falan da öğrenirim dedim. Hem de dedim bir YouTube denemek istiyorum dedim oraya gittim. Yani ben aslında kafamda bir projeyle gittim oraya gittiğim zaman. Sizden dedim 6 aylık bir destek istiyorum kendim için dedim. Öyle bir çıktım abi yola.
Abi.
Hani benimki öyle işte ne bileyim işte eşyalarımı sattım, işi bıraktığımdan falan ziyade aslında ya kolay bir şekilde çıktım ben yola. Onun için hani yola çıkarken ne yapma, nasıl çıkılır, ne yapılır çok bilmiyorum. Ama yani yola çıktığın zaman da hani karnın nasıl, ne senin yolculuklarından ne beklediğinle de alakalı birazcık. Cebinde gerçekten çok fazla birikmiş parana ihtiyacın yok. Bir bisikletin üstüne atlayıp yanına da bir benzinli ocağın olduktan sonra makarna ve ton balığıyla bütün bir yolculuğunu devam ettirebilirsin. İşte yolda para kazanmak, artık internetten para kazanabiliyorsun birçok şekilde. İşte YouTube. Yani bence çok mantıklı değil bana sordukları zaman. Çünkü birçok insan YouTube yapmak istiyor ya da sosyal medya yapmak istiyor. Çok sürdürülebilir, yani sürdürülebilir tabii ki ama çok yapan insan olduğu için bence artık başka şeyler bulmak gerekiyor.
Yani mesela gezgin, dünya gezmeye çıkıp da bunu kamerayla kayda alıp YouTube kanalı işte yapıp sadece YouTube'la finanse edilebilir bir şey mi bu?
Şu an bilmiyorum abi. Benim zamanımda, benim başladığım zamanlarda neredeyse evet öyleydi. Çünkü çok az kişi bunu yapıyordu ve o çok az kişinin içerisinden de sıyrılman bir nebze kolay oluyordu yani. Ama şu an o kadar çok yapan insan var ki ve birçok insan da ister istemez birbirinin aynı şeyi yapıyor. İşte sokağa çıkıp bugün buraya gidiyorum, bugün buraya gidiyorum diye video çekiyor ve yani farklı bir şey yapmadığın sürece, şu an gerçekten farklı bir şey yapmadığın sürece bence çok kolay değil direkt oradan para kazanarak yolculuğunu devam ettirebiliyor olman. Birazcık paraya gerek var yani. Bir şekilde para biriktirip öyle çıkmak gerekiyor.
Ama onun dışında bence gittiğin yerde de para kazanabiliyorsun anladığım
kadarıyla. Tabii. Ya para kazanma konusunda şöyle söyleyeyim sana. Para kazanabilirsin. Yine bu ne mesela grafik tasarımcısındır. Para kazanabilirsin. Gidersin menü yaparsın. İşte logo yaparsın, bir şey yaparsın. Biraz girişken olman lazım, konuşman lazım, mail atman lazım insanlara. Ya da işte web sitesi yapabiliyorsundur. Ben böyle insanlarla tanıştım. Gidersin işte hostellere, otellere, belki para kazanamasan bile işte onun web sitesini yaparak bir ay boyunca orada yemeni, içmeni falan karşılayabilirsin direkt para olarak karşılığını alamasan dahi. Ama yolda şunu yapabilirsin, bunu kolaylıkla yapabilirsin. Emeğinin karşılığını para olarak değil de işte konaklama ve yemek olarak alabileceğin bir sürü internet sitesi var. Ve direkt bunu insanlara gidip yüz yüze söylediğin zaman da insanlar bunu kabul ediyorlar genelde.
Vay be.
Evet.
Neler yaptın mesela?
Buradan gitmeden önce ben işte bizimkilere söyledim bu durumu. Onlar okey dediler. Brezilya'ya gittim ben. Uçak bileti de şöyle oldu. Benim uçak biletim de bedavaya gelmişti o zamanlarda. Babamın yıllardan beri kullandığı kartın tam 40 bin mil birikmiş. O zaman da 40 bin mille Brezilya'ya uçak bileti alabiliyorsun.
Abi.
Tak uçak biletini de öyle aldık. Ben gitmeden Brezilya'da, São Paulo'da işte başkent. Buradan direkt uçuş olan şehri Brezilya'nın. O Workaway üzerinden birçok yere yazdım. İşte böyle böyle. Ki benim o zamanlar İngilizcem neredeyse hiç yoktu. Bir arkadaşım yardımcı oluyordu bana maildir. Yani her şeyimi o yazdı diyebilirim ya da Google Translate ile falan. Yazdık böyle şu durumu.
Sen İngilizce... de dil de bilmeden gittin öyle mi?
Ben çok az dil bilerek gittim abi. Yani İspanyolca ve Portekizce hala konuşamıyorum. İspanyolcam hiç yoktu yani, sıfırdı İspanyolcam. İngilizcem de yani her sabah orada uyandığımda ilk gittiğimde üf ya yine İngilizceye geçim kuracağız falan. Yine bir şeyler söyleyecekler İngilizce falan diye böyle geçti ilk bir ayım mesela. Kendini toparlaması da zor oluyor
orada. Büyük cesaret.
İşte gittim abi ben oraya şey yazdım bunları. Mail attım ben São Paulo'daki birçok şeyi hostele. Dedim işte abi ben böyle böyle İngilizcem çok iyi değil ama işte bu işleri yapıyorum. Size işte radyo, televizyon, sinema okudum. Fotoğraf işte video falan böyle şeyler de yardımcı oluyor. Temizlik yaparım işte ne bileyim resepsiyonda dururum. Hani bana verebileceğiniz en basit işlere bile okeyim dedim. Onlar da okey dediler. Tamam gel. Biz bunlarla bir aylık anlaştık. Ben bastım gittim abi şeye Brezilya'ya. Orada işte tuvalet temizliyordum. Akşam gece shiftini bana verdiler hostelde. 3 shift. Sabah, öğle ve akşam. Akşam ben yanlış hatırlamıyorsam 8 gibi falan başlıyordum. Sabah 6'ya kadar. İşte herkes çekilince bir işte tuvaletler, ortalığı falan temizliyordum böyle. Mutfağı falan temizliyordum. Sabah hazır hale getiriyordum hosteli. Sonra 12 deyince de kapatıyordum kapısını. Kimse gelmiyor zaten. Zil çaldıkça açıyordum kapıyı. Öyle bir ay orada akşamları öyle çalışarak geçirdim. İşte yavaş yavaş orada dil öğrendim. İşte daha hiç ondan önce yurt dışına böyle çıkmamıştım. Onun da bir üstünde bir ürkekliği oluyor. O ürkekliği yavaş yavaş attım. İşte tam YouTube olarak gitmişsin kafanda ama hani bir yandan da artık burada bunalmanın da şeyle gittiğim için Çok plan programlı da gitmemiştim. Hani işte YouTube'a neler yapabilirim falan, işte nasıl içerikler üretebilirim. Onun birazcık işte kafa yorduğum bir iki aylık bir süreç geçirdim San Paulo'da. Ondan sonra devam ettim.
Ya resmen kendinle böyle yüzleşmişsin. Kendi kendine challenge etmişsin ve onu aşıp kendine bambaşka bir hayat yaratmışsın anladım.
Öyle oldu ya. Şey, planla gitmiştim kafanda ve o plan tuttu yani abi.
Anne ben ya da işte kanka ben dünyayı gezeceğim o yüzden çantamı alıp gidiyorum dediğin zaman insanların aklına nedense hep böyle bir güvenlik kaygısı geliyor. Sanki evet. Böyle dünyanın Türkiye okey güvenli bir yer, hı hı. Ama geri kalan her yer çok tehlikeli yerlermiş gibi. Şöyle genel olarak baktığın zaman dünya tehlikeli bir yer mi abi?
Ya neresi olduğuna göre değişir abi. Dünya aklımızın, hayalimizin alamayacağı kadar tehlikeli olabilecek bir yer. Hı hı. Gerçekten çok kötü insanlarla beraber yaşıyoruz. Ama bir yandan da o kadar da tehlikeli değil. Yani ülkesine göre değişiyor öyle söyleyeyim sana.
Sen benim gittiğin kendi en tecrübe. Tehlikeli yer
neresi? Ben şimdiye kadar gittiğim en tehlikeli yer Kolombiya'ydı. Yani okay. Kolombiya'da benim gittiğim yerde ailemin böyle kaygıları vardı ilk gittiğim yerde. Ben Güney Amerika'ya gittim çünkü. İşte Brezilya, Kolombiya, işte ne bileyim.
Narkos'tan bildiğim
Narkos,
üzere.
Narkos, o zamanlar böyle o diziler falan da yeni çıkmışlar ve Kolombiya gerçekten tehlikeli bir yer. Ben Kolombiya'da silahlı soyguna uğradım.
Ciddi misin?
Bıçaklı soyguna uğradım. Ne tabii canım. Ya? Ben işte biraz gezdim falan Güney Amerika. Hemen kısaca bir Güney Amerika'yı anlatayım mı? Tabii. Neler yaptığımı. Hemen oradan şeye geleyim. Kolombiya'ya geleyim. Ben Brezilya'ya gittim. İşte Brezilya'da birazcık çalıştım. Ondan sonra Paraguay'a geçtim otobüsle. Paraguay'da da birazcık takıldım. Sonra ben otostop çekmeye başladım abi Paraguay'dan. Paraguay, Uruguay, işte Arjantin, Şili, Bolivya, Ekvador falan buraları otobüs, otostop, işte gönüllü olarak çalışarak falan böyle 1,5-2 sene içerisinde Kolombiya'ya kadar çıktım. Medellin'e kadar. O dönemde de böyle Türk bisikletle gezen insanları çok takip ediyordum ve acayip özeniyordum böyle. Çünkü tam böyle özgürsün, istediğin yere gidiyorsun, istediğin yerde duruyorsun, işte hiçbir şeye bağlı değilsin falan bisikletle. O Medellin'de de bisiklet evi diye bir yer buldum ben
Medellin
abi.
Medellin şey değil mi abi?
Tam Escobar'ın memleketi. Kartını, aynen öyle evet. Abi. Onun var, böyle okay. Dışında da ormanların içinde bir tane adam, bisiklet tutkunu bir adam. Bir tane köy evi var bunun. İşte böyle iki evden oluşan bir arsası var. Tamam mı? Bunun bir tanesini bisikletçilere ayırmış bu adam. Yola oradan düşen bisikletçiler geliyorlar oraya. Komün bir hayat var. Kimseden para almıyor adam. Temizlik yapıyorsun, yemek yapıyorsun, evi çeviriyorsun işte böyle işte neler yapılması gerekiyorsa yardımcı oluyorsun adam evde. Orada da geliyorsun, kalıyorsun işte. Duşmuş falan oluyor. Bunlar bisikletçiler için çok büyük şeyler. Bir de atölyesi var. Bisikletin bozuksa eğer onun kendi atölyesini kullanarak tamir edebiliyorsun. Böyle bir alan yaratmış adam insanlara. Ben oraya gittim. İkinci el bir bisiklet aldım orada kendime ve hayatımda ilk defa işte böyle uzun bir yola çıkacağım bisikletle. Ondan önce kısa bisiklet sürmüşüm. Ben çıktım abi bir şekilde kendime rota oluşturup şeyden, Medellin'den. Kuzeyine, Panama'ya doğru bisiklet sürüyorum bir gün. Bosconia diye bir yerindeyim. Böyle İç Anadolu'su gibi bir yer şeyim Kolombiya'nın. Ve işsizlik oranının... gerçekten Kolombiya'nın bozkırı. İşsizlik oranının en yüksek olduğu yer. İşte böyle uyuşturucunun çok yüksek, genç işsizler arasında çok yaygın olduğu bir yermiş. Yani işte ben böyle dağlarına birazcık daha şeye geçiyorum, köylerin dışına çıkıyorum, daha ara yollardan falan gitmeye çalışıyorum, daha uzak yollardan, işte orada jandarma durduruyor, işte ya dikkat et burada ELN falan var, oranın PKK'sı gibi. Tamam, ya dikkat et burada, işte çantalarımı falan arıyorlar böyle dağın ortasında falan böyle. Öyle bir yer abi burası. İşte bisiklet sürüyorum akşam, yorgunum, sağa sola bakıyorum. İki tane çocuk yolun kenarından çıktılar böyle. Bir algılayamadım. Bir tanesinin falan suratı da böyle şeyle, maskesiyle kapalı. Bisiklet içlerine doğru böyle girdim. Ya dedim bunlar beni soyacaklar derken ikisi de koluma girdiler benim bisiklette. Böyle bir şeyini çıkarttı. Tişörtünü şöyle gömleğini yukarıya doğru kaldırdı. Silah kabzasını göster. Yani böyle silahı alıp da bana eşyalarını ver demedi. Ama Kolombiya'da öyle bir yerde de birisi sana kabzasını gösterdiği zaman böyle işte Narkoz'daki o limon gibi çocuklar gelip de yaptığı zaman bir elin ayağın titriyor. Korkuyorsun yani tabii. Abi. Dedi ki telefonunu ver bize. Tamam dedim. Önde bir tane çantam vardı benim. Çantayı açtım. Şeyi vereceğim. Telefonu çıkarıp vereceğim. Attılar çantanın eline ellerini ve ne varsa aldılar içinde. İşte cüzde. O da benim salaklığım. Normalde paranı falan bölmen gerekiyor bisikletin çantalarına. Daha ilk başladığım zaman bilmiyordum orada. İşte ha, bütün param cüzdanımın içindeydi. Yani değerli her şeyim oradaydı. Hayda. Pasaportum hariç. Abi cüzdanımı falan aldılar. Şeyi de aldılar. Telefonumu da aldılar. Vın, geldikleri yöne doğru kaçtılar. Hiç para kalmadı cebimde. Bulunduğum yolun 500 metre gerisinde de bir polis istasyonu var. Tamam mı? Oraya gittim. Polis var. Polis karakolu var. Oraya gittim. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum, bağırıyorum. İşte soydular. İspanyolca da konuşuyorum o zaman. Çok 2 sene falan kalmışım zaten. Yani bağırıyorum işte yardım edin, yardım edin falan abi. Böyle bir yarım saat, 15 dakika falan böyle kimse çıkmadı şeyin içinde. En son bam bam bam bam vuruyorum kapıya. İçeriden böyle bir polis çıktı. Böyle tam Latin gevşekliğiyle böyle. Dedi işte, dedim abi çal, bizim eşyaları çaldılar falan. Atladık abi işte bunların minibüsüne. Aradık çocukları. Tabii ki doğal olarak bulamadık. Bir gece ben orada kaldım. İşte yemek yemek falan verdiler bana. En yakın işte Western Union'a işte ya da para çekebi kartsız para çekebileceğim bir yere gitmem lazım. En yakın şehirde 2 gün uzağımda. Yani 2 gün bisiklet sürmem gerekiyor. Oraya kadar. Hiç param yok. Bir şeyim yok böyle cebimde. Neyse çıktık ben yola. İşte ya bir şekilde gidilir. Yani insanlar yardımcı oluyorlar aslına bakarsan. Çıktık abi işte yolda gidiyorum. Birazcık şeyim de var yanımda. Yemek pişirebileceğim bir ocağım, pirincim, ton balığım falan var yanımda. İşte yolda gidiyorum. Muz satan birilerini görüyorum bahçesinden toplamış. Diyorum işte dün eşyalarımı çaldılar. İşte muz yemek istiyorum ama işte diyorum hani param da yok diyorum. Aa diyor, olur mu diyor, işte bir tane böyle koca muzu veriyor sana. İşte bir gün öncesine Kolombiyalı birisi eşyalarını çalmış. Aha. Ertesi gün adamlar seninle orada bir şeylerini de paylaşıyorlar hani. Kolombiya tehlikeli, gördüğüm en tehlikeli yerlerden birisi ama çok yardımcı olan insanlar da oldu. Yani böyle tam şey de dememek lazım yani bence bir ülke için. Burada çok tehlikeli ya da işte böyle genel bir yargıda da bulunmamak lazım. Neyse velhasıl ki adam, ben sürdüm abi bisikleti. Ertesi gün oluyor bu. Yine akşam yol kenarına bir yer buldum. Bisikletimi koydum, çadırımı da koydum. Hemen polis karakolunun yanına koydum bu sefer. Polislere de dedim ki bakın dün akşam benim eşyalarım çalındı. İyi değilim yani. Psikolojik olarak da iyi değilim çünkü. Buradayım. Yolun karşısındayım. Hani bana bakın, gözetleyin beni dedim. Hani bir şey olur falan. Ben çadırımı kurdum abi. Girdim içine çadırın. Uyuyorum. Gece böyle bir ses geliyor ve yüzümde böyle şey hissediyorum. Bir hani rüzgar ama böyle sinsi bir rüzgar, anladın mı? El böyle korkak korkak bir şey geliyor yüzümden. Ulan ne oluyor dedim. Gözümü bir açtım abi böyle. 2 tane el çadırın içinde. Şimdi böyle çadırda uyuyorsun ya. Karşıdan kesmiş çadırı. İki tane el. O eşyalarımın olduğu çantayı tutmuş böyle. Onu alıyor. Onun içinde de geri kalan artık bütün değerli şeylerim var. Dronum, pasaportum. Hani o gitmiş olsa gerçekten tamamen dipteyim yani. Abi uyandım. Eli gördüm böyle. Allah'tan uyandım yani. Yoksa çok ağır uyurum ben. Tekme attım eline. Aa işte yardım edin bana falan diye bağırıyorum abi. Birden çıktım çadırın içinden. Çocuk böyle karanlığın içine doğru kaçtı birisi. Allah'ım diyorum, gitti yani her şeyim. Tamam işte bağırıyorum, polise gidiyorum. Çalındı eşyalarım falan. Neyse polis geldi, birazcık aradık falan. En son benim çantayı bulduk, bunun alıp götürdüğü çantayı. Korkudan atmış orada, tamam mı? Orada bir içim ferahladı. Neyse çocuğu buldular sonunda. Orada o dönemlerde böyle işte Venezuela'dan çok göçmen oluyordu oraya. Bunların işte bir dönemi oldu ya, Amerika ambargo uyguladı Maduro'ya. Çok Kolombiya'ya falan geliyorlardı. Oradaki çocuklardan bir tanesiymiş. Bunu buldu polis. Bir şey de demedi işte. 2 tokat attı, gönderdi aslına bakarsan çocuğu. Yani peş peşe 2 gün böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi anlattığın zaman böyle çok etkilemiyor ya da böyle çok insan anlayamıyor böyle şeyleri anlattığın zaman. Ama düşünsene 2 gün hiç bilmediğin bir yerdesin. Tabii bisikletle yeni yola çıkmışsın, 1 hafta olmuş. İşte bir gün önce böyle silah görmüşsün. Ertesi gün çadırın kesilmiş ve eşyan çalınıyor. Yani o hırsızla falan yüz yüze gelmişsin. Böyle bir garip bir böyle sinsi sinsi bir hırsızlık falan böyle. Ertesi gün hemen bisiklet hızlı, o gece yani 5'te bisiklet sürmeye başlayıp o işte şehre gidip bir ay falan yani bir 2 hafta falan bir sadece kendimi dinlediğim bir süreç olmuştu mesela. Da Kolombiya biraz tehlikeli. Şehirlerinde soyguna uğradım Kolombiya'nın, bıçaklı soyguna.
Hayda.
Aynen öyle. Gece işte bir yerden çıktık, böyle bir eğlenceden çıktık. Bir arkadaşım vardı. Onunla beraber geziyorduk o dönemlerde Remedy'ye. Bir ara sokağa girdik. Çocuğun birisi geldi, işte bıçak çekti abi. Arkamızda böyle tam da kaçabileceğimiz bir yerde de değildik. Ya ver telefonu falan.
Yine telefon verdin.
Bana değil bu sefer, arkadaşımdan istedi. Biraz da sarhoşuz. O da dedi ki ya diyor, bu diyor pahalı bir telefon değil diyor ya. 300 dolar falan eder diyor. 300 dolar inanılmaz bir para yani. Tamam. O adam için tamam mı dedi, ver baba sen telefonu yani. Canından olacağına verdik, ondan sonra topuk oradan da kaçtık. Yani Kolombiya'da birazcık gözlerinin açık olması gerekiyor abi.
Bütün bu parayı kaybettikten, telefonunu da kaybettin. Yani hı-hı, nasıl toparladın abi sonra?
Bu telefonu ondan sonra çok kötü bir telefon aldım zaten kendime. Yani böyle nasıl söyleyeyim sana, ya 50 dolarlık ve Hyundai diye bir telefon aldım. Duydun mu hiç? Yani hiç bir megapiksel kamerası olan falan bir telefondu. Ondan sonra işte bir bankada falan para vardı. Bizimkilerden biraz istemiş şimdi yani destek o dönemde, bir sonraki ödememin olduğu zamana kadar falan abi. Öyle geçirdim yani onu. Kart geldi Türkiye'den bana. Hande diye, Hale diye bir arkadaş var. Hale Sargın. Latin Amerika'da. Sağ olsun o da Türkiye'den Kolombiya'ya geliyordu o sırada tam.
Aa ne güzel.
Aynen öyle. Bizimkiler benim kartı gönderdiler. O işte Kolombiya'ya getirdi. Erkek arkadaşı işte gönderdi falan. Öyle bir süreç geçirdik orada o kartın olduğu dönem.
Büyük macera ya.
Mesela orası tehlikeliydi. Ondan sonra 9 ay Güneydoğu Asya'daydım abi. Ve Güneydoğu Asya'da kız arkadaşımla beraberdim. Hiçbir problem hissetmedim yani abi. En ufak yani hiç aklımızda yani şuraya da kursak mı dediğimiz bir yer olmadı mesela çadırımızı. Nereye istersek oraya kurduk çadırı işte.
Genel olarak suç oranı mı düşük orada yoksa?
Abi genel olarak suç oranı düşük, bir de Latinler biraz daha böyle bir böyle daha hareketliler yani böyle, anladın mı? Ne bileyim böyle. Sokaklara çıkıyorsun böyle işte danslar manslar falan, hani böyle yaşıyorlar sokaklarda falan yaşıyorlar. Biraz da Asya'da böyle saygı falan çok önemli insan. Ben birbirine Kolombiya'da sokakta yumruk yumruğa kavga eden 30 yaşında adamlar görebilirsin mesela böyle. Ben hiç birbirine bağıran insan Tayland'da görmedim mesela, işte Kamboçya'da, Laos'ta böyle bir şey. Daha sakinler, dinle de alakalı Budist herhalde abi. Budistler abi. Budizm insanları gerçekten çok sakinleştiren barışçıl bir dil yani.
O zaman biraz daha pozitif bir şey konuşalım. Şahsen benim de en çok merak ettiğim şeylerden biri. Şimdi gittiğin ülkelerin geleneksel tatlarını da tattığını umuyorum. Şimdi gittiğin ülkeler arasında Türk mutfağını da içine katarak böyle bir sıralama yapabilir misin bize öncelikle?
Yapayım abi. Bence Türk mutfağı bir numarada. Hani böyle izleyenlerin ya da dinleyenlerin hoşuna gitsin diye söylemiyorum. Gerçekten Türk mutfağı. Çünkü böyle her şeyin işte ne bileyim Ermeni yemeği de var, Arap yemeği de var, işte Rum yemeği de var içerisinde. Hani böyle hep karışmış işte Türk yemeği, her şey iç içe girmiş. Zeytinyağlısından tereyağlısına, işte otundan etine, her şeyi bulabildiğin bir mutfak Türk mutfağı. Benim de o yiyerek büyüdüğüm bir mutfak. Benim için en iyi mutfak Türk mutfağı. Onun haricinde Tayland çok iyi abim. Hani böyle 1, 2, 3 diye bir sıralama yapamam ama Tayland çok iyi. Birçok yemek. Tayland'da her gün işte 3 ay kaldın mesela Tayland'da. Her gün başka bir yemek deneyebilirsin Tayland'da. O kadar çok fazla yemek var Tayland'da. İşte değişik garip garip sosları.
Senin neydi favorilerin?
Böyle ekşi lemongrass diye bir şey var. Bir ot böyle, böyle ince bir pırasa gibi düşün ama böyle sert, böyle çiğneyip de yutabileceğin bir şey değil. Böyle çok keskin, ekşi şey gibi, limon gibi bir tadı var. Onun tadının baskın olduğu, işte domatesli, soğanlı bir çorba. Karides çorbası. Benim favorilerimden birisiydi. Massaman köri diye bir şey var abi. Dünyanın en iyi yemeklerinden bir tanesi. Tarifini de yanlış vermeyeyim şimdi içeriğini ama yoğun bir kaju. İşte inceden bir yer fıstığı, böyle bir krema gibi böyle turuncu bir sosun içerisinde tavuk, işte pişmiş tavuklar falan. İyi yapan bir yeri bulursam böyle süper bir yemek şey. Massaman köri. Böyle körileri var Hint mutfağı gibi. Hint mutfağından esintiler daha doğrusu. Bunlar güzel. İşte kızarmış pilavları var. Yani süper. Yani normalde insanların Türkiye'den gittiğinde acaba yemek yiyebilir miyim, yiyemez miyim, yiyecek yemek bulabilir miyim falan. Tayland'da abi işte fried rice. Kızarmış
Oluyor,
pilav.
Yumurtalı falan şeyler değil mi?
Süper abi. İçerisinde yumurta, tavuk, işte sebzeler falan kızartıyorlar. Soya sosu birazcık da içine.
Wok'ta kızartıyorlar.
Onun aynen öyle. Wok'ta kızartıyorlar. O çok güzel. Onun ayrıca Hint mutfağı çok iyi. Yani çok çok başarılı Hint mutfağı. Körüleri falan çok güzel. Peru güzel. Peru gel.
Peru'da nasıl yemekler var? He? Nasıl yemekler var?
Aa, Peru birazcık daha böyle işte Ant dağlarına gittiğin zaman biraz daha böyle işte alpaka, lama ya da böyle et yiyebileceğin yemekler varken biraz
lama
daha...
Eti mi?
He?
Lama eti mi?
Lama eti var. Bunu şey için söylemiyorum. Bunu deneyebilirsin. Her yerde lama eti satılmıyor. Her yerde bulabileceğin bir şey değil. Ama deneyebileceğin tatlar bunlar. Özel restoranlara gidip yiyebilirsin bunları. Onun haricinde Peru'da şöyle Mercado'lar var abi Peru'da. Bunlar işte pazarlar gibi düşün. Böyle köylü pazarları gibi düşün. Orada bütün Mercado'larda yemek bölümü var. Ve Perulular da yemeklerini orada yiyorlar. Böyle 2 dolara, işte 3 dolara koca bir kasede içinde böyle löp, işte kemikli bir etin bulunduğu, işte patatesli, sebzeli, böyle bol kişnişli falan bir çorbanın yanında gene işte bir pilav, birazcık kızarmış sebzeler ve böyle gene yoğun etli bir yemeğin bulunduğu ve yanında da işte bir içeceğin bulunduğu bir menü alıyorsun genelde. İşte bunların yanında verdikleri Loma Saltado diye bir yemekleri var mesela. İşte biraz da kırmızı eti işte pişirdikleri ama şu an böyle bir sosunu da anlatamıyorum sana ama çok güzel yemekleri var. Ceviche'si çok iyi Peru'nun. Çiğ balık aslına bakarsan soğanla şey yaptıkları. Bizim gibi biber dolmaları var. Papareggiano diye bir tane yemekleri var. Sokak yemekleri işte bizim içli köfte gibi ama dışı patatesle çevrilmiş falan böyle. İşte Ant dağlarında daha çok et yerlerken daha böyle şey Pasifik Okyanusu tarafına indiğin zaman... daha işte balık ağırlıklı falan yemek yedikleri bir şey var. Böyle çeşit çeşit yemek var Peru'da abi. Onun haricinde başka bu üçünü söyleyebilirim ya. Tayland, Hindistan, Peru ve başa da Türkiye'yi koyabilirim.
Peki şimdi bütün bu mutfaklarda farklı lezzetlerden tattın. Sevdiğin şeyler de oldu. Mesela Yiğit şu an Türkiye'de Kocaeli'ndeki evinde şöyle kalkıp da bir o efendim şöyle bir kendime kung pao tavuk yapayım falan diyor musun?
Demiyorum
yani
ya.
Senin menüne girebilmiş yemekleri var mı? Ne bileyim yumurtalı pilav falan yapayım diyor musun mesela?
Onları yapıyorum, onları yapıyorum da. Şimdi bu yemeklerin birçoğunu yapabilmek için işte özel baharatlar falan yapmak gerekiyor. Benim de şimdi kendime ait bir evim olmadığı için kendime ait bir düzenim de olmuyor. Yani böyle bu baharatları falan alacağım. Onun için yapmıyorum. Ama kendi evim olmuş olsa ve orada bir düzenim olmuş olsa işte baharatından yağına falan filan yani... Kesin yaparım. Haftanın iki günü şey öyle yemek
yaparsın
yaparım. Yaparsın?
Canın çekiyor mu hiç oradan yemekler?
Massaman köri çekiyor abi. Nepal'den bir dalbat çekiyor mesela. Nepal'de dalbat diye bir yemek var.
Dalbat videolarını gördüm.
Gördün mü?
Sürekli dalbat diyordun.
Evet
çok
abi. Ve beni bırak Nepalliler sabah öğle akşam 80 yıl boyunca falan dalbatla besleniyorlar Allah Allah. Sadece. Aynen.
Neydi be bilmeyenler için?
Dalbat şöyle bir şey. Dal... Yeşil mercimek demek, bat da pirinç demek. Aslına bakarsan yeşil mercimek ve pirinç bu yemek. Yeşil mercimek bizim yeşil mercimek çorbası gibi düşün. Ama daha böyle koyu, daha yoğun bir yeşil mercimek çorbası. Yanına bayağı pilav, hiçbir şeysiz bir pilav, sade pilav. Onun yanına da genelde ya köri dedikleri şey. Yani işte böyle soslu sebzeler. Bazen onun içerisine işte bir keçi eti koyuluyor. Bazen tavuk koyuluyor. Bazen yumurta koyuluyor. İşte böyle turşular. Onların kendi turp turşusu oluyor genelde yanında. Ya da onun yanında da lahana. Kara lahana gibi bir şey böyle. Bir tabağın içerisinde sundukları bir şey. Güzelliği dalbatın bir yere gittiğin zaman dalbat yediğin zaman sipariş veriyorsun. Geldi dalbat. Yedim. Bitirdim mesela dalbatını. Bir tabak daha isteyebiliyorsun. Ve yani bir ücret bir kere para veriyorsun. Hani iki tabak, üç tabak falan yiyebiliyorsun. Onun için çok iyi. Dağlarda falan işte Nepal'de de bu insanlar yüksek rakımlarda ya da işte böyle yürüyüşler mürüyüşler falan çok oluyor böyle doğa aktiviteleri. Abi et de bulmak zor oluyor oralarda işte 5000 metreye gitmişsin 3000 metrede yaşıyorlar adamlar. Et de yok oralarda. Yani bütün proteinini oradan karşılayabiliyorsun. Karbonhidratı oradan karşılayabiliyorsun. Vücudunun istediği ihtiyacı olan her şey aslında o menünün içerisinde mevcut. Geçtiğimiz 3 senenin 9 ayını Nepal'de geçirdim ben. Çok yakın arkadaşlıklarım var. Yani orada iş yaptığım insanlar da oldu. Turumur falan düzenledik orada beraber. beraber. Yani çok iyi arkadaşlıklarım orada oldu orada. Dasein diye bir festivalleri var Nepal'de. Bu festival bizim Kurban Bayramı'nın Hinduizm'deki muadili diyeyim sana. İnsanlar bir araya geliyorlar, aileler toplanıyorlar ve keçi kesiyorlar. Ya da işte bufalo kesiyorlar orada.
Bayağı Kurban Bayramı.
Bayağı Kurban Bayramı aslında bak. Tam bir Kurban Bayramı yani. Bilmiyorum sen hiç Kurban Bayramı işte böyle kurbanın kesildiği falan bir yerde...
Tabii ki canım.
Benim çocukluğumda şöyleydi. Biz kurbanı bahçede keserdik.
Tabii aynen.
Ondan sonra da hayvanı derisini falan yüzerdik böyle yani. Evet. Ben 8-9 yaşlarımda hayvan derisi yüzdüğümü falan hatırlıyorum böyle. Hı-hı. Tamam mı? İşte herkes toplanırdı evde Samsun'da köyde. İşte babamın amcaları, işte teyzeler, meyzeler falan böyle cümbür cemaat bir evde toplanırdık abi. Kurban bahçede bir çukur açılırdı. Oraya kesilip kana oraya akıtılırdı. Ondan sonra keserdik, yerdik falan böyle bir şeyde büyüdüm ben. Orası da aynı. Herkes toplanıyor, cümbür cemaat köyüne gidiyor ama oranın köyü şöyle. Çok uzak köyleri, ulaşması çok zor köylere. Yol yok. Nepal'deki en büyük problem yol yok. Yani mesela ben 200 kilometrelik yolu böyle 16 saatte falan gittiğimi biliyorum yani. 18 saatte gittiğimi falan biliyorum şeyde Nepal'deyken. Yol olmuyor, kaza olmuş oluyor. İşte bir şey oluyor, gidemiyorsun yani Nepal'de. Bunlar zorlu bir yolculukla gidiyorlar köylerine. Bizi de davet ettiler oraya. Tamam gelin hadi bir hafta beraber kalalım dediler. Köyde abi Manaslu diye bir dağ var. Dünyanın en büyük 7. dağlarından birisi. Dünyanın en büyük 7. dağı. Bunun tam eteğinde köy. Ama böyle guavalar, mangolar falan tropikal meyvelerin falan da olduğu bir yer böyle. İşte bizi götürdüler köye. Köyde abi elektrik var ama böyle sadece işte televizyon için ve ışık için kullanılan bir elektrik var. İşte buzdolabı yok. Hiç kullanmıyorlar buzdolabı. Çünkü buzdolabına koyacakları hiçbir şey yok yani orada. İşte bakkaldan işte makarna falan alabiliyorsun. Böyle market falan yok. Bayağı uzakta bir köy burası. Gittik biz abi oraya. Bir hafta onlarla beraber kaldık. İşte dalbatı anlatıyorduk. Oradan geldim. Şimdi dalbatta normalde bir yani yeşil mercimek ve şey var.
Pilav.
Pirinç pilavı var. Bu insanlar bütün bir yıl boyunca yeşil mercimek ve pilav yiyorlar. Yanına da biraz işte bir sebze, meyve, bir şeyler bahçelerinden topladıkları. Keçi kesiyorlar bu Dasein Festivali'nde. Ve keçiyi kestikten sonraki bir hafta boyunca da sadece keçi etiyle dalbatı yiyorlar. Ondan sonra yine eski düzenlerine geri dönüyorlar. Yani asıl o yeşil mercimek ve şey kalıyor, sabit kalıyor pirinç pilavı. Ondan onun içerisine başka bir şeyler ekleyerek yani yeni bir yemek yapmıyorlar aslına bakarsan. Şey çok garipti orada. İşte
bir mangal kurbanı... yapmıyorlar.
He?
Ayıp ediyorlar.
Aynen. Kurbanı kesme şeyleri, tarzları çok garipti. Hani bizde böyle kafanın altından, boyundan kesersin. İşte direkt burayı kesip birazcık hatta kafayı koparmadan da biraz bekletirsin hayvanın canı çıksın diye. Abi bunlarda samuray gibi böyle bir kılıçları var. Böyle bıçakları, keskin bir bıçak ama böyle uzun bir bıçak. Keçiyi alıyorlar. Bir kişi kafasından tutuyor şöyle. Bir kişi şeyden tutuyor, vücudundan tutuyor. İşte biri geliyor böyle. Nasıl böyle bir garip yani. Abi duruyor işte yerini ayarlıyor. Oradaki tüylerini falan böyle ince ince açıyor tamam mı? O da tam böyle eti açıyor şey deriyi. Kaldırıyor yukarıdan bir vuruyor abi böyle tık kafayla şey ayrılmış oluyor. Ve ondan sonra işte hayvanın canına çıkmasını falan bekliyorlar bana. Ben bizim mesela şey kestiğimizi söylediğimde böyle kestiğimizi söylediğimde onlar da onu çok garipsemişler. Nasıl ya hayvanın
onlar
kafasını
tamamen
koparmadan mı bekletiyorsunuz can mı çekiştiriyorsunuz falan demişlerdi. Güzeldi. O mesela şey de çok garip gelmişti bana. Kanını da topluyorlardı abi hayvanın. Bayağı hayvanın işte, şöyle oluyor hatta kafayı kesiyorlar. Keser kesmez hayvanın o kesik olan yeri bir tencerenin içine şey yapıyorlar. Bütün kan tencerenin içine akıyor ve ondan sonra o kanla da çorba yapıp içiyorlar. Biz o çorbadan içmedik abi. Ama böyle bir şey vardı. Bizde kan akar gidermiş.
Gerçi de Fransa'da da var. Kandan sosis var. Yapıyorlar.
Bak Ekvador'da bak biraz önce yemeğe konuşuyorduk. Ekvador'da bir yemek var. İşkembe çorbası. Çok meşhur. Ya Cuenca'da ya Bangos. İki şehrinden birinde. İşkembe çorba. Ya bildiğimiz işkembe çorbası. Ama böyle daha koyu bir işkembe çorbası. Daha kıvamlı bir işkembe çorbası. Üstüne bir tane böyle yarım avokado koyuyorlar sıcak çorbanın içine. İlk defa ben avokadonun sıcak bir şeyle tüketildiğini orada görmüştüm. Onun üstüne de pıhtılaşmış dana kanı serpiyorlar böyle abi. Ve işkembe çorbasını öyle içiyorsun.
Kan nasıl bayağı... oluyor tadı, kanlı kanlı?
Ben güzel ya, böyle şey gibi geliyor. Demir şeyi geliyor zaten o kandaki. O bir tek de o yoğun demir tadını alıyorsun. Onun haricinde yani böyle abi, kandan iğrenirim falan demiyorsan öyle yenilmeyecek bir şey değil yani. Anladım. Kan bayağı tüketilen bir şey ya.
Evet yani aslında düşündüğün zaman yani ette bizim aldığımız o tat da büyük, çok büyük oranda kandan geliyor.
Tabii tabii aynen öyle.
Biz de dolaylı olarak aslında kan tüketmiş oluyoruz yani.
Şey muhabbeti de var ya, bilmiyorum ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır. Yani Türkiye'deki steakler çok Avrupa'daki gibi çok lezzetli değil. Çünkü biz eti kestiğimiz zaman bütün kanını akıtıyoruz ve hani kan içinde kalmıyor. İşte o kadar lezzetli olmuyor gibi. Kan bir lezzet veriyor yani olaya.
Tabii kesinlikle. Ben katılıyorum, öyle de gerçekten yani. Kan, onlarda kan akıtma gibi olay olmadığı için ve pişirme kültürleri de zaten o kanı korumak üzerine olduğu
aynen
için.
Aynen öyle. İşte mühürlüyorsun falan. Tık
tabii aynen. İşte Nepalliler bunu öğrenseymiş. Peki başka bir konuya geçiyorum. Gittiğin ülkelerde hiç birine aşık oldun mu ya da romantik bir ilişki yaşadın mı?
Yaşadım.
Bence bunu birçok seyahat konulu birçok içerikte bunu insanlar merak ediyor ve kimse bunu konuşmuyor. Şu an kız arkadaşın var mı? Rahat anlatabilecek misin?
Yaşadım abi.
Anlatmak zorunda değilsin.
Yani şöyle söyleyeyim sana. Yaşadım ama ve lakin hani oradaki olay her zaman bir orada gidici olduğun için hep biteceğini bildiğin bir şey oluyor. Ve genelde de seninle devam etmiyorlar ya da yani herkesin kendi işi gücü oluyor. Hı-hı. Ya da benim kafam hiçbir zaman yola birisiyle, o zamanlar için söyleyeyim, yola birisiyle devam etmek üzerine olmadığından dolayı hep böyle bitecek. Bir ay sonunda ben yoluma gideceğim, sen işte burada kendi hayatını yaşamaya devam edeceksin olduğu için. Hı-hı. Daha böyle güzel bir aylık işte bir sürelik böyle arkadaş, daha güzel arkadaşlıkların falan olduğu içerisinde de tabii ki gönül bağının da olduğu ilişkiler oluyor yani.
Vay be. Peki şu an bir Amerika ve Kanada yolculuğu planlıyorsun bildiğim kadarıyla.
Planlıyorum.
Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun?
Bisikletle.
Ulaşım olarak.
Bisikletle yapmayı düşünüyorum abi. Kanada'yı da Amerika'da ama bu biraz daha var buna yani. Daha 2024 hatta belki 2025.
Motosiklet falan ister miydin?
Yok istemem.
Neden?
Biraz hızlı geliyor bana motosiklet. Bisikletten çok çok daha hızlı yani doğal olarak. Günde 200-300 kilometre falan yapabileceğin bir araç. İkincisi işte bu kağıt kürek işleri beni birazcık düşündürüyor. Benzin var abi, sürekli bir benzine şey yapmak zorundasın. Mekanik olayları çok fazla. Bence motorla yola çıkacaksan motordan kesinlikle anlamak zorundasın yani. Tabii. Hatta her şeyini tamir edemezsin ama ufak tefek işte filtresini ne bileyim ne varsa buji mi vardır ne varsa yani vires, vitesini, fren kolunu falan bu telini bunları değiştirmeyi bilmen lazım. Benim çok uzak olduğum şeyler. Hani öğrenmeye de böyle çok motive olduğum şeyler değil. Bisiklet bana güzel geliyor ya. Bisiklette herkesin yani bütün doğa şartları seni etkiliyor ve direkt birebir etkiliyor yani. İşte insanlarla direkt sana dokunabiliyorlar. Yani yürümekten bir tık daha hızlı bir şekilde şey yapıyor. Gidebileceğin en yavaş ulaşım aracı. Hayatın direkt içerisindesin. Bisiklet benim çok hoşuma gidiyor. Ya daha günün sonunda beni daha tatmin ediyor bisiklet.
Anladım. Aynen. Yani Amerika biraz uzun sürecek ama farkındasın. Bisiklet.
Biliyorum farkındayım. Amerika birazcık uzun sürecek. Ama yapan birçok insan var ya. Çok insan var yani yapan. Tabii.
Peki bütün bu maceraların ardında bence çok doğru bir şey yaptın ve dağcılık eğitimi almaya başladın Yiğit. Gördüğüm kadarıyla son zamanlarda. Nasıl gidiyor? Keyif alıyor musun?
Güzel gidiyor. Ben çok uzun zamandan beri yani Peru'da başladım yürüyüşler yapmaya. 2018 yılından beri gittiğim ülkelerde ilk baktığım şey... Hani böyle tarihiydi, gezilecek yerlerdi, şehir merkezleriydi falandan öte oradaki yürüyüş rotaları oluyor aslında bakarsan. Hiking rotaları, kamp yapabileceğim işte uzun günlerce yürüyebileceğim rotalar oluyor. Bunu bir tık daha ileriye taşımak istedim. Çünkü birçok ülkeye gidiyorum ve bazı teknik tırmanışların ama böyle çok fazla da işte fiziki şey gerektiren ya da teknik bilgi gerektirmeyen ama böyle inceden teknik bilgi gerektiren yerlere gidemiyordum bundan önce. Bilmiyordum, hiç bilmiyordum ve bir şey hiç bilmediğin zaman da onun rehberliğini alması bir yerden çok pahalıya geliyor. Bu yürüyüş olayını bir tık daha ileriye taşımak istedim. İşte tabii şey dağcılığı almaya başladım. Bu yaz Aladağlara gittim. Bir ay falan Aladağlarda kaldım. Orada işte it oturumu, işte küçük demir kazık zirvelerine çıktık.
Hatta videoları da var onun.
Onların,
Koyalım istersen.
evet, onların videoları da var şeyde YouTube'da. Orada bir yürüyüş yaptık Aladağlar'da, işte Transaladağlar yürüyüşünün bir bölümünü yaptık orada falan. Oradayken bak işte bu, yani şöyle söyleyeyim. İlk bu tarz tırmanışı denediğim yer Aladağlar oldu aslına bakarsan ve yapabileceğimi gördüm orada. Hani iple çok fazla korkmadığımı, bir de işte bir seneden beri kaya tırmanışı falan başladım. Laos'tayken kaya tırmanışı eğitimi aldık. Ekipmanlarını falan da tamamladım. Bir seneden beri kaya tırmanışı da yapıyorum. Yani ikisi birbiriyle çok bağlı. Teknikleri de biliyorum birazcık, kaya tırmanış tekniklerini. Şeye başladık şimdi. Dağcılığa, Türk Dağcılık Federasyonu onaylı bir eğitime başladım abi. Önümüzdeki hafta sonu sınavı var. Yaz dağcılık kursunu bitirmiş olacağım. Sonra
Çok güzel.
Şubat'ta kış dağcılık kursu falan. Böyle bir 2 senelik bir sürece başladım. Bu bütün 7 modülü var federasyonun. Bütün modüllerini bitirmek istiyorum önümüzdeki 7 sene.
Çok güzel. Bu zaten sonra senin için böyle yepyeni bir macera alanı
Kesinlikle. Tabii.
unlock edecek.
Kesinlikle şey açıyor ya önünde. Bir de hani hep gidip bir yere tırmanmasan bile bu eğitimlerde sana sadece işte gidip zirvelere çık, sen Everest'e çık. Öğretmiyor. Yani doğada ne yapıyorsun? Nerelere kamp kurulur? İşte nasıl yürümen gerekiyor? Nasıl zeminde?
Ekipmanlar.
Tabii ekipmanlar, nasıl zeminde nasıl yürümen gerekiyor? Şimdi ben biliyorum birazcık. Ama hep işte deneyimleye deneyimleye, beraber yürüdüğüm insanlardan duyduğum, işte internetten, YouTube'dan izlediğim kadarıyla hani böyle direkt bir okul gibi sistematik ve bir silsileyle bunu öğreniyor olmak güzel bir şey oldu benim için.
Zirve hayalin ya da fantezin var mı?
İşte Island Peak var Nepal'de, ona çıkmayı isterim. İşte Bolivya'da Huayna Potosi var, oraya çıkmayı isterim. Bunlar böyle şey değil, tırmanış, teknik tırmanışlar değil. Bayağı yürüyerek çıkıyorsun ama 6000 küsür metrelerde. Ya da işte bir gün Lenin Peak'e çıkmak isterim.
Benim sorularım bu kadar Yiğit. Zaten bir saat boyunca konuştuk ve hani sürekli dünyanın bir yerinden bir yerlerine gittik seninle beraber. Anılarınla beraber. Teşekkür ederiz
Ben
vaktin
teşekkür ederim.
için. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Serimiz bu şekilde Yiğit gibi maceracı insanlarla, bize ilham veren ve bizi heyecanlandıran insanlarla devam edecek. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.